Ayrım 37.
Kalbi bir bayram sevinciyle aydınlandı. Açıkça anladı ki şimdiye kadar Stoltz ne der diye utanmıştı. Stoltz ise onu mahkum etmiyor, bırakıp gitmiyordu. Başkalarının hükmü artık ne umrundaydı? Stoltz eski neşesini gücünü bulmuştu ama bu olgaya yetmiyordu. Beraat ettiğini anlamıştı. Fakat hükmü kulaklarıyla işitmek istiyordu. Stoltz şapkasını aldı. Olga, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. "Bir hayli üzüldünüz. Dinlenin. Yarın konuşuruz." Olga elinden tutup çekti ve onu tekrar yerine oturttu. "Beni bütün gece uykusuz bırakmak mı istiyorsunuz? Bana ne düşündüğünüzü söylemeden mi gideceksiniz? Başımdan geçene ne diyorsunuz? Şimdi ne oluyorum? Ne olacağım? Bana acıyın Andrey Ivanoviç. Bunu bana siz söylemezseniz kim söyleyebilir? Hak ettiğim cezayı bana kim verecek? Ya da kim bağışlayacak beni?" Son kelimeleri söylerken ona o kadar candan bir yakınlıkla bakmıştı ki Stoltz şapkasını bir tarafa attı. Neredeyse ayaklarına kapanacaktı. "Meleğim benim. Size meleğim dememe izin verin. Boş yere kendinizi üzmeyin. Ne mahkum olmanıza sebep var ne de beraat etmenize. İnanın hikayenize eklenecek hiçbir sözüm yok. Neden şüphe edebilirsiniz? Başınızdan geçen şeyin ne olduğunu, adına ne diyeceğimizi mi bilmek istiyorsunuz? Bunun ne olduğunu çoktan biliyorsunuz. Oblomov'un mektubu nerede? Bakın ne diyor orada." Masanın üstünden mektubu aldı ve bir yerini okudu. "Benim size anlatmak istediğim, duyduğumuz şeyin gerçek aşk değil, sadece bir aşk umudu olmasıdır. İçinizdeki bilinçsiz aşk ihtiyacı, asıl gıdasını bulamayınca sahte bir alevle yandı. Bu çeşit aşklar kadınların bir çocuğa veya bir kadına gösterdikleri sevgide ya da sebepsiz döktükleri gözyaşlarında, isteri buhranlarında görülür. Siz yanlış bir yoldasınız." Stoltz sesini bir aktör gibi yükselterek okuyordu. "Karşınızdaki erkek rüyanızdaki adam değildir. Göreceksiniz, o adam bir gün karşınıza çıkacak. O zaman kendinize geleceksiniz. İşlediğiniz hatadan utanacak, bana kızacaksınız." "Bakın ne kadar doğru söylüyor. Sahiden hata işlediğinizi görüp kızdınız, kendinizden utandınız. Söyleyecek başka şey yok. Oblomov'un hakkı varmış. Ona inanmamışsınız. Sizin tek hatanız bu. Ondan vaktinde ayrılmalıydınız. Fakat güzelliğiniz onu fazla büyülemiş. Siz de onun kumrular gibi saf sevgisine tutuluvermişsiniz." "Söylediklerine inanmamıştım. İnsanın kalbi bu kadar aldanamaz sanıyordum." "Aldanır. Hem öyle aldanır ki bazen. Fakat bu macera sizin kalbinizle ilgili değil. Bir yandan gururunuz ve hayalleriniz, bir yandan zaafınız rol oynamış. Hayatınızda artık başka bir sevinç olmayacağından, bu soluk ışık söndükten sonra büsbütün karanlığa gömülmekten korkmuşsunuz. Ağladığım zamanlar gözyaşlarım kalbimden gelmiyor muydu? Onu aldatmış değilim, her zaman içtendim." "Aman canım, bir kadın her şey için gözyaşı döker. Leylak dalı için, parkta sevdiğiniz köşe için acı çektiğinizi kendiniz söylediniz. Buna onur yaranızı, kurtarıcılık rolündeki başarısızlığınızı ve alışmadan gelen bağlılığınızı katarsanız, gözyaşları için bir hayli sebep toplanmış olur. Buluşmalarımız, gezintilerimiz hep yalan mıydı? Sonra anlattım ya, odasına da gitmiştim." Olga'nın yüzü kızardı. Bu sözleri öyle hafifçe söyledi ki sanki kendisi bile duymak istemiyordu. Maksadı kendi kendisini suçlayıp Stoltz'un onu daha fazla savunmasına meydan vermek ve böylece vicdanını iyice temizlemekti. "Bana anlattıklarınızdan kim olsa fark eder ki son buluşmalarınızda artık söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmamış. Sizin sözde aşkınız artık sarılacak bir şey bulamaz, daha ileri gidemez olmuş. Ondan ayrılmazdan çok önce ayrılmışsınız. Siz artık aşka değil, aşkın hayaline, kendi yarattığınız bir kuruntuya bağlı kalıyordunuz." Olga güç duyulur bir fısıltıyla, "Ya öpüşme?" dedi. Stoltz sahte bir ciddilikle, "Ha, bakın, bu çok önemli," dedi. "Bundan dolayı bugün size bir kap yemek eksik verilmeli." Stoltz'un gözlerinde gittikçe artan bir şefkat ve sevgi vardı. Olga onun bu kayıtsızlığından alınarak sistemli bir eda ile konuştu. "Böyle bir hata bir şaka ile örtülemez. Hiç değilse beni acı bir kelimeyle cezalandırmanızı, işlediğim kusurun adını söylemenizi isterim. İlya'dan başka biri olsaydı şaka etmezdim ve işlediğiniz kusur bir felaketle sonuçlanırdı. Ama Oblomov'u o kadar iyi tanırım ki. Başka birisiyle asla. Onu ben sizden de iyi tanıyordum. Değil mi ya? Peki ya değişseydi, hayata dönseydi, dediklerimi yapsaydı, onu gene sevmeyecek miydim? Gene aldanmış, yanlış yola gitmiş mi olacaktım? O zaman onun yerinde başka bir adam olacaktı demektir. Elbette iş değişir. Bağıntınız bir aşk olur, kökleşir ve belki bu ayrı bir hikaye, ayrı bir kahraman. Bizimle ilgisi yok. Olga zihnindeki son bulutu da silmişti. Geniş bir nefes aldı. Bir an sustular. Sonra Olga, "Oh, artık kurtuldum çok şükür," dedi. Ve bir çiçek gibi açılarak Stoltz'a öyle derin bir minnettarlıkla, o kadar yeni ve coşkun bir dostlukla baktı ki, Stoltz bu bakışta aylardır boşu boşuna aradığı kıvılcımı nihayet görür gibi oldu. İçini bir sevinç sardı. "Hayır, kurtulan benim," dedi. "Ah, bu aşk hikayesinin kahramanının Ilya olduğunu bilseydim, boş yere ne kadar vakit, ne kadar emek harcadım. Niçin? Ne lüzumu vardı?" Stoltz neredeyse kızacaktı. Fakat hemen kendini topladı. Kötü hatıralarını zihninden kovdu. Çatılan kaşları doğruldu ve gözleri parıldadı. "Demek böyle olması lazımmış. Ne yapalım? Şimdi ne kadar rahat, ne kadar mutluyum." Olga, her şeyin bu kadar çabuk değişmesine şaşarak kendi kendine söyler gibi, "Bir rüya görmüş gibiyim. Hiçbir şey olmamış sanki. Sadece utancımı, vicdan azaplarımı değil, içimdeki bütün kasveti, acılığı da sildiniz süpürdünüz. Nasıl yaptınız bu işi? Artık unutulmalı mı diyorsunuz bu hata?" Stoltz ilk defa ona sevgisini gizlemeden bakarak, "Bence çoktan unutulmalıydı," dedi. "Peki hatasız, gerçek duygulara dayanan sevgi hangisi olacak?" Stoltz mektubu tekrar alarak, "Burada yazılı," dedi. "Karşınızdaki adam rüyalarınızdaki erkek değildir. Göreceksiniz, bir gün o adam karşınıza çıkacak. Size aşık olacak. O kadar olacak ki bir yıl değil, bütün bir ömrü bu aşka yetmeyecek. Ama bilmiyorum bu adam kim olacak." Stoltz gözlerini Olga'ya dikip sustu. Olga dudaklarını büzerek önüne baktı. Ama kirpikleri gözlerindeki parıltıyı gizleyemiyor, dudakları gülümsemesine engel olamıyordu. Birden o kadar sevinçle gülmeye başladı ki gözlerine yaş doldu. "Olga Sergeyevna, ben size ne olduğunu ve ne olacağını söyledim. Ama siz benim soruma cevap vermiyorsunuz." Olga utanarak ona göz ucuyla baktı. "Ne cevap verebilirim?" dedi. "Bana söyletmek istediğiniz şeyi, bu kadar hak ettiğiniz şeyi söylemeye hakkım var mı?" Stoltz bakışlarında bir kıvılcım daha görür gibi oldu. Tekrar sevinçten kanatlandı. "Acele etmeyin," dedi. "Hak ettiğim şeyi bana kalbimdeki matem, resmi matem bittiği zaman söylersiniz. Bu yıl bir iki şeyi anlar gibi oldum. Ama yalnız şu soruma cevap verin. Gidecek miyim, kalacak mıyım?" Olga birden neşelenerek, "Siz benimle aşk oyunu oynuyorsunuz," dedi. "Yok, hiç değil. Bu sorum deminki soru değil. Onun anlamı başkaydı. Kalacak olursam ne sıfat ve selahiyetle kalacağım?" Olga utandı. Stoltz gülerek, "Görüyorsunuz ya, aşk oyunu oynuyorum. Bu akşamki konuşmadan sonra birbirimize başka türlü bakmalıyız. Artık dünkü gibi birbirimizden utanmıyoruz." Olga daha fazla utandı. "Bilmiyorum ki," diye fısıldadı. "Ben size bir şey tavsiye edeyim mi?" "Edin, ne derseniz yapacağım." "Öteki adam gele dursun, şimdilik benimle evlenin." Olga mutlu bir heyecan içinde elleriyle yüzünü kapayarak, "Cesaretim yok," dedi. Stoltz Olga'nın başını kendine doğru çekerek, "Niçin yok?" dedi. Olga başını bir çocuk gibi göğsüne dayadı. "Geçmişim ne olacak?" Stoltz Olga'nın ellerini yüzünden çekti, saçlarını öptü ve gözlerinde beliren ve tekrar kaybolan yaşlara doya doya baktı. "Leylaklarınız gibi solup gidecek. Birçok şeyler öğrendiniz. Onları yaşamak için kullanabilirsiniz artık. Hayat yeniden başlıyor. Geleceğinizi bana verin ve başka bir şey düşünmeyin. Ben her şeyi üzerime alıyorum. Gidip teyzenize söyleyelim." Stoltz evine geç vakit döndü. Ağaçlara, göğe, göle, hatta sulardan yükselen sise hayran gözlerle bakarak kendi kendine "İstediğime kavuştum," diyordu. "Nihayet davayı kazandım. Kaç yıldır aşkı bulmak için sabrediyor, yüreğimin sevme gücünü harcamıyordum. Ne kadar bekledim. Ama ne iyi etmişim. Bir insanın varabileceği en büyük mutluluk budur." Mutluluk, hayatının iç tarafını, daireyi, babasının arabasını, meşin eldivenlerini, yağlı hesap pusulalarını sildi süpürdü. Hafızasında yalnız annesinin kokulu odası, Hertz'in müziği, prensin resim galerisi, mavi deniz, takma saçlar ve sonra tatlı bir ses. Olga'nın sesi kalmıştı. "Olga benim karım. Aradığım şeyi buldum. Artık aranacak başka bir şey kalmadı," diyor ve içi sevinç rüzgarlarıyla doluyordu. Mutluluğun sarhoşluğu içerisinde yolunu bile fark etmeyerek yürüyordu. Olga arkasından baktı, sonra pencereyi açtı. bir süre gecenin serin havasını içti. Heyecanı yavaş yavaş dindi. Nefes alışı düzeldi. Uzaktan görünen gölü huzur içinde seyre daldı. O kadar ki onu gören pencerede uyuyakalmış sanırdı. Ne duyduğunu ne düşündüğünü açıkça bilmiyordu. Düşünceleri dalgalar gibi akıp gidiyor, kanı damarlarında sakin sakin dolaşıyordu. Mutluydu ama mutluluğunun nerede başlayıp nerede bittiğini, nasıl bir şey olduğunu fark edemiyordu. Bu kadar kaygısız, bu kadar rahat olmasına şaşarken birden kendi kendine fısıldadı. Nişanlıyım artık. Nişanlıyım. Bir kız bu sözünü mutlu bir ürpermeyle söyler. Onu söylerken bütün hayatı aydınlanır. O kadar yükseklere çıkar ki daha dün hiç farkına varmadan yalnız başına yürüdüğü yolu karanlık içinde ve çok aşağılarda kalmış görür. Acaba Olga niçin bu mutlu ürpertiyi duymadı? Olga da tenha ve mütevazi bir yolda yürüyorken bir köşe başında ona rastlamıştı. Stoltz elinden tutup onu yolundan ayırmıştı. Girdiği yeni yol parlak, göz kamaştırıcı değildi ama geniş bir nehir gibi düz kırlar, dostça gülümseyen tepeler arasından geçiyordu. Olga'nın gözleri kamaşmamış, kalbi heyecandan alevlenmemişti. Yeşil tepeler ve sonsuz ovalar arasından geçen hayatın akışını durgun bir sevinçle seyre dalmıştı. Ne omuzlarında bir ürperme dolaşmış ne de gözleri gururla parlamıştı. Sadece kırlara, tepelere dalan bakışı onun kendine elini uzatan dostunun hayaline döndü. Bir damla gözyaşı yavaşça yanağından aktı. Daldığı durgun mutluluk düşünden uyanmadan pencerede kaldı. Hiç kımıldamıyor, nefes aldığı duyulmuyordu. Her şeyi unutmuş, sessiz, ılık, kokulu gecenin mavi ve tatlı ışıltılarına bırakmıştı kendini. Mutluluk hülyası geniş kanatlarını açarak Olga'nın üzerinden gökteki bulut gibi kayıp gidiyordu. Bu hülya içinde Olga kendine bir iki saatlik tüller, danteleler ne de hayatının sonuna kadar giyeceği gündelik elbiseler içinde gördü. Ziyafetler, ışıklar, sevinçli kahkahalar düşünmedi. Hayalindeki mutluluk o kadar basit, o kadar gösterişsizdi ki mağrur bir ürperişle değil, derin ve tatlı bir heyecanla tekrar fısıldadı. Nişanlısıyım. Obamov'un isim gününden, Stoltz'un beklenmediği bir sırada yemeğe gelmesinden 18 ay kadar sonra. Viborg mahallesindeki evde her şey ne kadar değişmişti. Ne kadar kasvetli, uyuşuk bir hal almıştı yarabbi. İlya İliç de ihtiyarlamış görünüyordu. Sıkıntı bir hastalık gibi gözlerine işlemişti. Odanın içinde gidip gelmekten, yatıp tavana bakmaktan, bir kitap alıp bir iki satır okumaktan, esnemekten, masanın üzerinde parmaklarını tıkırdatmaktan başka bir şey yaptığı yoktu. Zahar büsbütün alıklaşmış, kendinden geçmişti. Ceketinin dirsekleri yamanmıştı. Yememiş, uyumamış, ağır işler görmüş gibi yorgun ve perişan görünüyordu. Oblomov'un hırkası eskimişti. Yer yer özenle yamanmış olmasına rağmen dikiş yerlerinden başka tarafları bile açılmaya başlamıştı. Yenisini almak zamanı çoktan gelmişti. Yatağın üzerindeki battaniye de perişandı. Perdeler solmuş, temiz olmalarına rağmen paçavra gibi görünmeye başlamışlardı. Zahar eski bir masa örtüsü getirdi. Oblomov'un yanındaki bir masanın yarısına kadar serdi. Sonra dilini dişleri arasından çıkararak ihtiyatla yemek tepsisini getirdi. Masanın üstüne bir sürahi vodkayla ekmek de koyduktan sonra çekti gitti. Ev sahibinin kapısı açıldı ve Agafya Matveyevna cızırdayan bir tava omletle içeri girdi. O da çok değişmiş, bozulmuştu. Yanakları eskisi gibi yuvarlak, kırmızı değildi. İnce kaşlarının rengi uçmuş, gözlerinin feri sönmüştü. Eski bir pamuklu elbise giyiyordu. Elleri güneşten yanmış, işten, sıcaktan, soğuktan kızarmıştı. Akulina yoktu. Anisya mutfakta, bahçede çalışıyor, kümese, sebzelere bakıyor, çamaşır yıkıyordu. İşleri tek başına yetiştiremiyor, Agafya Matveyevna da mutfaktan çıkamıyordu. Öğütme işleri çok azalmıştı. Çünkü kahve, şikora gibi şeyler pek az alınıyordu. Dantela örmeye hiç vakit kalmamıştı. En çok yaptığı iş soğan, turp doğramaktı. Yüzünde derin bir umutsuzluk okunuyordu. Fakat sık sık içini çekerken kendi dertlerini, artık içemez olduğu kahveyi düşünmüyordu. Daha büyük ölçüde işler göremediği, kahve öğütemediği, salçaya vanilya koyamadığı, kaymaklı süt kaynatamadığı için değil. Oblomov bütün bunları bir yıldır tatmadığı, kahvesi en iyi mağazalardan bol bol alınacak yerde yakındaki küçük bakkaldan birkaç kapiklik alınabildiği, kaymak, omlete konan sucuk hep aynı bakkaldan geldiği için üzülüyordu. Bütün bunlar ne demekti? şu demekti ki bir yıldır Stolz'un Oblomovka'dan gönderdiği paralar Oblomov'un ev sahibine imzaladığı senetteki borca gidiyordu. Bu kadının kardeşinin tamamıyla kanuni dalaveresi umutlarının üstünde bir başarıyla sonuçlanmıştı. Sarantiev rezalet bahsine dokunur dokunmaz İlya İliç kıpkırmızı olmuş, aklı başından gitmişti. Tabii anlaştılar. Üçü birden içki içtiler ve Oblomov 4 yıl içinde ödenmesi gereken senedi imzaladı. Bir ay sonra Agafya Matveyevna da kardeşine buna benzer bir senet imzaladı. Tabii ne imzaladığının farkında değildi. Kardeşi ona bu kağıdın ev için lazım olduğunu söylemiş ve şu cümleyi yazdırmıştı. Adı soyadı yukarıda yazılı olan bu borç senedini kendi eliyle imzalamıştır. Agafya Matveyevna sadece bu kadar uzun bir cümleyi yazmaktan kaçınmış ve kardeşine bunu Vanya'ya yazdırmasını rica etmiş. Ben ister istemez bir yanlışlık yaparım. Vanya artık çok güzel yazıyor demişti. Ama kardeşi ısrar etmiş, o da kocaman, karmakarışık harflerle yazıyı yazmış, imzasını atmıştı. O günden sonra da artık bu senetlerin sözü edilmemişti. Oblomov imzasını atarken biraz da Agafya Matveyevna'nın çocuklarının bundan faydalanacağını düşünmüş, ertesi gün ayılıp da konuşulanları hatırlayınca kendinden utanmış, her şeyi unutmaya çalışmıştı. Ev sahibinin kardeşine rastlamaktan kaçıyor ve Tarantiev bu konuyu açınca onu evi bırakıp köye gitmekle korkutuyordu. Çiftlikten para gelir gelmez İvan Matveyeviç hemen damlamış ve borcu hemen ödemeye başlamasının doğru olacağını söylemişti. Böylece borç 3-4 yılda kapanırdı. Yoksa süre dolar ve çiftlik icra yoluyla satılırdı. Çünkü Oblomov'un eline başka yerden para geçip borcunu ödemesi ihtimali yoktu. Stolz'tan gelen paranın çoğu borca gidip de kendisine yaşamak için küçük bir miktar kaldığını görünce Oblomov kimlerin eline düştüğünü anlamıştı. İvan Matveyeviç beklenmedik mahsurlar ortaya çıkar korkusuyla borcu 2 yıl içinde ödetmeye kalkışınca Oblomov büsbütün sıkıntıya düştü. Cebindeki paranın hesabını hiçbir zaman bilmediği için önceleri bir şeyin farkında olmuyordu. Fakat İvan Matveyeviç bir tüccarın kızıyla evlenmek sevdasına düşüp de başka bir eve taşınınca Agafya Matveyevna'nın mutfağı birdenbire fakirleşti. Balıklar, dana eti, hindiler kardeşinin mutfağında pişmeye başladı. Akşamları İvan Matveyeviç'in evinde ışıklar yanıyor, müstakbel hısımları, iş arkadaşları ve Tarantiev toplanıyorlardı. Her şey yeni eve göç etmiş gibiydi. Agafya Matveyevna ve Anisya birdenbire kendilerini boş kavanozlar ve güveçler ortasında bulunca şaşırdılar. Yapılacak iş kalmamıştı. Agafya Matveyevna ilk defa olarak anladı ki sadece ev, sebze bahçesi ve tavuklar kendinindi. Vanilya, şikora gibi şeyler bahçede yetişmiyordu. Dükkancılar yavaş yavaş ona gülümsemez, eğilip selam vermez oldular. Gülümsemeleri, selamları artık yeni evin şişman, iyi giyinmiş aşçısı topluyordu. Oblomov kendine kalan paranın hepsini Agafya'ya vermişti. Kadın 3-4 ay eski gidişi devam ettirebilmek için canını dişine taktı. Bol bol kahve, şikore öğüttü. Danalar, hindiler kızarttı. Fakat son meteliği harcayınca Oblomov'a gelip para kalmadığını haber verdi. Oblomov bu havadis karşısında kanepenin üstünde birkaç defa döndü. Kalkıp çekmecesini karıştırdı. Orada da metelik kalmamıştı. Parayı ne yaptığını hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı. Masanın üstünde birkaç kapik olacaktı. Aradı, bulamadı. Zarın bir şeyden haberi yoktu. Agafya Matveyevna kardeşine gitti ve masum bir edayla evde para kalmadığını söyledi. Kardeşi, bıraktığım 1000 rubleyi büyük asilzadenle birlikte ne yaptın dedi. Ben sana nereden para bulayım? Yakında evleneceğim biliyorsun. 2 aileyi birden geçindiremem. Asilzadenle beraber ayaklarınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Agafya Matveyevna, ne diye onu benim sırtıma atıyorsun? Ne yaptı sana? Hiçbir kötülüğü yok. Sakin bir insan. Onu eve ben çağırmadım ki Mihail Andreyevich'le ikiniz getirdiniz, dedi. Kardeşi ona 10 ruble verdi ve başka parası olmadığını söyledi. Fakat lokantada Tarantiev'le bu mesele üzerinde konuştu. Kız kardeşiyle Oblomov'u bu halde bırakmanın doğru olmayacağına karar verdiler. Stolz duyarsa üzerlerine yürür, dalavereyi anlar, planlarını alt üst edebilir, tamamıyla kanuni olmasına rağmen parayı almalarına engel olabilirdi. Herif Alman, kim bilir ne hin oğlu hindir dediler. İvan Matveyeviç 3 yıl sonra Oblomov'un gelirinden ödenmek üzere onlara ayda 50 ruble verecekti. Kardeş de parayı verirken bundan başka metelik vermeyeceğine yemin etti. Ne çeşit yiyecekler alması gerektiğini, masrafların nasıl kısılacağını, tavuklardan, lahanalardan gelecek parayı da hesaba katınca bu parayla bol bol nasıl geçineceklerini anlattı. Agafya Matveyevna hayatında ilk defa ev işlerinden başka şeyler düşünmek zorunda kaldı. İlk defa Aquilina'nın tabak kırmasından ya da kardeşinin iyi pişmemiş bir balık için kendisini azarlamasından başka sebeplerle ağladı. İlk defa olarak yoksulluk korkusuyla karşı karşıya geldi. Fakat o kendisi için değil, Oblomov için korkuyordu. Böyle kibar bir insan nasıl kuşkonmaz yerine turp, çulluk yerine koyun eti, mercan renkli mersin balığı yerine bakkaldan alınmış tuzlu morina yahut tuzlu domuz eti yiyebilirdi ki? Korkunç. Bu düşünceyi sonuna vardırmaya katlanamayarak çabucak giyindi, bir arabaya binerek kocasının akrabalarına koştu. Bu ziyaret eskiden yaptığı yoğurtu ziyareti gibi olmadı. Sabah erken nefes nefese gitti. Onlarla şimdiye kadar konuşmadığı şekilde konuşacak ve para isteyecekti. Onlarda para çoktu. İlya İliç için isteyince elbette verirlerdi. Kendi çayı, kahvesi, çocuklarının elbisesi ve daha başka lüks ihtiyaçlar için olsa sesini bile çıkarmazdı. Ama bu zorunlu, dayanılmaz bir ihtiyaçtı. İlya İliç'e aveti, kuşkonmaz yahut çok sevdiği bezelye alınacaktı. Fakat kocasının akrabaları bu ziyareti hayretle karşıladılar ve 5 para vermediler. Bununla beraber İlya İliç'in altın ve gümüş takımları, kürkleri varsa rehine verilebileceğini, çiftlikten parası gelinceye kadar kendisine eşyaların değerlerinin 1/3 kadar para verecek kimseler bulunduğunu söylediler. Başka bir zamanda böyle pratik bir öğüt, Agafya Matveyevna'nın bir kulağından girer ötekinden çıkar, ne kadar anlatsalar bu işlerden bir şey anlamazdı. Ama şimdi kalbinin sezişiyle hemen anlıyor, üstünde duruyordu. Çeyizinden kalma incilerini rehine verdi. Ertesi gün İlya İliç hiçbir şeyden habersiz vodkasını içti, sofrada sevdiği balığı, çulluğu buldu. Agafya Matveyevna çocuklarıyla lahana ve lapa yedi ve sırf İlya İliç'le oturmak için 2 fincan kahve içti. İncilerden az sonra sandığından elmas iğnesini, daha sonra gümüş aynasını, daha sonra kürkünü çıkardı. Nihayet çiftlikten para geldi. Oblomov hepsini ona verdi. İncileri rehinden kurtardı, öteki borçlarında ancak faizlerini ödedi. Tekrar kuşkonmazlar avetleri aldı ve görünüşü kurtarmak için onunla beraber kahve içti. Sonra incileri tekrar rehine verdi. 2 ucu bir araya getirebilmek için haftadan haftaya, daha sonra günü gününe uğraştı. Şalını, en iyi elbiselerini sattı ve pamuklu ev elbisesiyle kaldı. Pazarları boyuna atacak eski bir atkıdan başka bir şey kalmadı. İşte Agafya Matveyevna bu yüzden zayıflamış, gözlerinin feri sönmüştü. Bu yüzden İlya İliç'in yemeğini kendisi getiriyordu. Oblomov ertesi gün için Tarantiev, Alexeyev ve Gerasimov için yemeğe geleceklerini söylediği zaman gene de ona güler yüzle bakmak cesaretini buluyor, güzel yemekler hazırlıyor, Oblomov'u utandırmıyordu. Ama bu yemekler ne heyecanlara, ne koşuşmalara, dükkanlarda ne yalvarıp yakarmalara, ne uykusuz gecelere, ne gözyaşlarına mal oluyordu. Agafya Matveyevna birdenbire ne derin hayat kaygılarına kaptırmıştı kendini. Kötü günleri, iyi günleri birbirinden artık ne kadar iyi ayırıyordu. Ama bu hayatı seviyordu. Bütün telaşlarına, gözyaşlarına rağmen bu hayatı eskisine, Oblomov'u tanımadan önce dolu tencereler, fıkırdayan tavalar, kavanozlar arasında hüküm sürdüğü, Akulina'ya, kapıcıya emirler verdiği günlere değişmezdi. Bitip tükenmeyen gözyaşlarına, yorucu günlerine, uykusuz gecelerine son verecek olan ölüm hatırına geldiği zaman derhal silkiniyor, bu düşünceyi korkuyla içinden atıyordu. Yemeğini yedikten sonra İlya İliç, Maşa'nın Fransızca dersini dinledi.